Tekno Seyir'den herkese merhabalar. Haftalık gündem değerlendirmesiyle tekrar karşınızdayız. 11-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen kayda değer teknolojik gelişmeleri değerlendireceğiz. Ben Özkan Erden, yanımda yine her zaman olduğu gibi Levent Pekcan ve Murat Gamsız var. Arkadaşlar hoş geldiniz.
Merhabalar. Merhaba Özkan.
Galiba en yoğun olmayan haftamız bu hafta oldu. Çok az gelişme var. Daha evet. Çok Türkiye ağırlıklı gideceğiz bu hafta. Sizin tarafta neler var? İlk başta onu dinleyelim. Her zaman olduğu gibi klasik birer dakika.
Özkan çok teknoloji gündemi, evet haklısın. Hani hemen hemen hiç dikkate değer olay yoktu. Türkiye'de çok basın toplantıları vardı. Hani biz sadece iki tanesine katıldım. Tabii hepsine de zaten davet ediliyoruz, edilmiyoruz tartışmalı. Bazı arkadaşlar salı günü 4-5 toplantıya birden katılmışlar. Biz iki ilginç toplantıya katıldık. Anlatacağız zaten dinleyicilerimize.
Evet.
Onun dışında durgun bir haftaydı.
Evet. Senin tarafta Murat?
Benim taraftaki en önemli şey bu hafta Fotopec Dijital Fuarı hala devam ediyor. O vardı gündemimde. Oraya gittim. Bütün günü orada geçirdik. Program yaptık bununla ilgili. Daha sonra yayınlayacağız. Ama şu anda da zaten fuar devam ediyor. Bunun da haberini buradan vereceğiz ki insanlar hemen gidebilsinler. Çünkü kısa sürüyor.
Fotoğrafçıların mutlaka gitmesini tavsiye ediyoruz. 14-17 Nisan doğru mu?
14-17 Nisan.
Söylüyorum.
Doğru.
Evet. Her zaman olduğu gibi yine bir konu listesini ben söyleyeyim. Arkasından teker teker konuşmaya geçelim.
Tamam.
İlk olarak Türkiye gündemini ele alalım. Murat'ın dediği gibi Foto Dijital Fuarı vardı. Var. Halen devam ediyor. 14-17 Nisan pazar gününe kadar. Gitmeyenler gitmesini tavsiye ediyoruz, meraklıların. Gitti gidiyor eBay'e. Artık tamamen satıldı diyebiliriz. Büyük oranı gitti. To Be There yeni bir sertifikasyon ve mesleki standartları belirleme projesi içerisine giriyor. Bu hafta onun duyurusu vardı, toplantısı var, ona gittik, onu anlatacağız. Jimlicom gitti gidiyor grubundan Ayla Ventures'a satıldı. Lenovo Türkiye güzel bir basın toplantısı düzenledi. Yeni ThinkPad ailesini duyurdu, biz de oradaydık. Bunlar Türkiye gündemi. Dünyada neler oldu? Intel'in tabletlere girmek için yana yana tutuştuğu bir dönemdeyiz. Oak Trail Atom işlemcisini çıkarttı. Sony geçtiğimiz haftalarda PS3 hackleyen genç arkadaşla bir aralarında anlaşmazlık vardı. Onunla ilgili gelişmeler var. Greenpeace'çiler Facebook'a bir günde 80 bin yorum göndererek Facebook'un enerji politikasını protesto etti. Buna biraz değineceğiz. Nokia Symbian Anna güncellemesini hazırlıyor. İnternet reklamcılığında 2010 yılı istatistikleri tam net olarak ortaya çıktı. Bununla ilgili Türkiye'de de bizim taraftan birkaç değerlendirme yapacağız. USB 3.0 desteği notebooklar tarafında AMD'de daha önce gelecek. 2011'in ikinci çeyreğinde. Intel tarafında ise bu destek 2012 yılında. Ve dünyanın en büyük blog sitesi olan şu anda en büyüklerinden WordPress.com hacklendi. Türkiye gündemiyle başlayalım. Foto Dijital Fuarı vardı. Devam ediyor. 14 Nisan'la başlıyor. 17 Nisan'a kadar. Ben çok fazla kalamadım. Yaklaşık 4 saat 5 saat civarında gezebildim. Murat daha fazla gezdi. Ben ilk başta kişisel düşüncelerimi aktardım. Daha sonra Murat daha çok bahsedecek onunla ilgili. Açıkçası Sebit'e bu sene gitmemiştim. Geçen sene, ondan önceki seneyi Sebit hatırladığım için bir kendi çapımda bir protesto gerçekleştiriyordum. Açıkçası Foto Dijital Fuarı çok hoşuma gitti. Yani fotoğraf ilgilenen herkesin görmesi gerektiği bir fuar olduğuna inanıyorum. Her ürün vardı. Özellikle deneme yapılabiliyordu. Firmaları doğrudan gidip bulmak mümkündü. Benim takıldığım nokta ise biraz daha farklıydı. Mesela uzun süredir bizim artık dijital fotoğraf makinesi pazarında gitti dediğimiz Kodak oradaki en büyük standı almıştı. Fakat hiçbir atraksiyon yapmamıştı. İçerisi buz gibiydi. Manken kızlar hepsi donuyordu resmen. Hiçbir şekilde hani üzerine falan bir şey giydirmiyorlardı. Artık öyle diyelim.
Tavan
akıyordu. Yağmur vardı. Onun haricinde bence görülmesi gereken bir fark. Murat sen ne diyorsun? Neler oldu? Neler gördün?
Vallahi bu piyasada ne kadar önemli oyuncu varsa çoğu oradaydı. Hala da oradalar. Bir Panasonic eksik, bir Sony eksik, yani sakat katılmış bir bayisi üzerinden. Yani bütün ürün gamını göremiyorsun. Onun dışında en güzel şey tabii ki bütün bu yeni ürünlerin, özellikle Canon ve Nikon'da birkaç tane kritik yeni ürün çıktı. D7000-5100, Canon tarafında da 600D-1100D. Bunların orada olması güzeldi. Oraya gidip bunları test edebiliyorsun. Makinasız da gitsen bir tane flash kartını alırsın, SD kartını. Bütün makineleri test eder, evinde karşılaştırırsın. Diğer taraftan bütün meşhur ve Türkiye'de bulunan aydınlatma sistemi, aydınlatma ekipmanı satan firmalar oradaydı. Profoto oradaydı, Elinchrome oradaydı. Hepsi büyük büyük standlara yerleşmişler ve hepsi fotoğraf makineleri üreticilere dahil bunları deneyebileceğin özel platformlar oluşturmuşlar. İşte dediğin gibi mankenler vardı. Onları profesyonel ışıkla çekiyorsun. Müthiş bir deneme imkanı sunuyor bu da sana. Onun dışında orada fuarın neredeyse yarısı albümcülerle doluydu. Ki bu da sektör için, yani bu işten para kazanan için önemli bir şey. Yani gelin fotoğraf açısında albümsüz iş yapamazsın. Bu çeşitleri orada görmek açısından çok önemliydi. İyi bir fırsattı. Çünkü internetten bakmaya benzemiyor elinle dokunmak. Onun dışında tabii ki de ancak rüyanda görebileceğin lensleri orada canlı canlı görüp test etme imkanın vardı. Ve Feyzan vardı. Şu 25-30
Feyzan dolarlık. Deyince ben Feyza isimli bir kız anlıyorum. Feyzvan.
Evet, Feyzvan.
Orta format fotoğraf
makinesi. Evet, orta format makine. Onu hiçbir yerde göremiyorsun. Zoom ithalatın kendisinde bile az adette var. Orada ama sen gidip orta format nedir, nasıl bir fotoğraf çeker, bunu canlı canlı görüyorsun. Orada yine model üstünde çekim var. Onun için bile gitmeye değer bir fuar aslında. Bence fotoğrafla ilgisi olan herkesin bir vakit ayırıp gitmesi lazım. Zaten Yeşilköy'de öyle
metro hattı üzerinde.
Evet. Çok da rahat ulaşımı. Senin dediğin gibi yani Sebit'le hiç alakası yok. Yani bir insanın Sebit'e gidecek kadar gereksiz boş vakti olamaz bence ama bu fuar farklı. Kesinlikle işe yarıyor. Sektör için faydalı, hatta inşallah gelecek sene daha da büyür. Katılmayanlar da katılır. Herkesin gitmesini tavsiye ediyorum.
Ya ben şöyle bir şey söyleyeceğim bu arada. Mesela Sebit'in şöyle bir misyonu vardı. Her sektörden bilişim çatı altında, teknoloji altında hizmet veren tüm sektörü toplamaya çalışıyordu. Fakat ben bu fuarda şunu fark ettim. Sektörel fuarlar daha mantıklı ve daha başarılı oluyor. Çok başarılı oluyor.
Bir samanlık konusu varmış. Hmm. İlgi çeken.
Evet, Elinchrome'da samanlık dekoru yapmışlar. Orada mankeni orada çekiyordun. Ama
samanlık seyran olur.
Fotoğrafı çektikten sonra hakikaten o samanlık gerçekten güzel gözüküyordu. Bir de şey açısından, hani samanlık olduğu için samanlar detay görmek açısından çok faydalı. Yani öyle keskin bir fotoğraf elde edebilmiş misin falan, onları da test edebiliyordun. Ama tabii ilk başta da komik gözüküyordu.
Yani ilk başta tabii şey kurulurken, ışıklarını kurulurken herkes ya samanlıklar ne olacak bugün falan diye geyikler çeviriyordu. İkinci Türkiye gündemimiz gitti gidiyorum. eBay'e %93 oranında satılması artık. eBay gitti gidiyorum %93'ünü satın almış durumda. Evet.
Hayırlı olsun.
Tam.
Zaten ortaktı belli bir miktar ama galiba küçük bir hisseydi.
Evet. %1 de galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Gitti gidiyorum değeri bugün 170 milyon dolar olarak değerlenmiş.
Bravo.
başarılı. 6.4 milyon kayıtlı kullanıcıya sahip gitti gidiyor. 5 Şubat 2011 tarihiyle beraber.
Valla biz de tozlu raflar için kullanıyoruz gitti gidiyorum mecburen.
Ya ben... Evet, müşterisiyiz. Yani 40 tane eleştirilecek yönü var ama biz de alıcısıyız. Ama yani bizim ilgimizi gittikçe, bizim ilgimiz gittikçe azalıyor.
Evet. Ya ben şikayetimi söyleyeyim. Yani gitti gidiyor. eBay burada belli bir yüzdesini almıştı. Şimdi %93'ünü almış. Şimdi bir kere uyuşmayan iki yönü var orijinal eBay ile gitti gidiyorum. Bunlardan bir tanesi çok ciddi bir komisyon oranıyla çalışılması. İnanılmaz fahiş bir komisyon oranı.
Akıl almaz bir komisyon.
Ve ek olarak üye olmadan fiyat göremiyorsun. Böyle bir saçmalık var şu anda gitti gidiyorum.
Ya bu gitti gidiyor zaten Özkan. Gittikçe saçmalamaya başlayan bir firma. İşte bunlar hep zaman zaman oldu. Zamanla oldu. İşte üye olmazsan fiyatı göremezsin. En büyük skandal, çoğu kişi kullanıcısı olmayan farkında değil. Artık açık arttırma yok.
Evet.
Hani ilk önce bir askeri ücret vardı, o kaldırıldı, bu kaldırıldı. En sonunda artık şey yok, açık arttırma falan yok. Ne satacaksan fiyatını belirleyip satıyorsun. Hani eBay'de öyle değil.
Evet.
Ama hani sundukları hizmeti gittikçe azaltmalarına rağmen hala o %10'luk komisyon değişmiyor. Bilmiyorum. Ya yani eBay'de Yine eBay şimdi sahibi oldu. Belki eBay, hani en büyük beklentim eBay açık arttırma formatını geri getirecek mi? Çünkü tamam, hani alıcı için sabit şey iyi olabilir ama satıcı, ya elinde bir antika bir bilgisayarın var diyelim. Satacaksın ama fiyatını bilmiyorsun. Hani belki değerli, belki aranan bir ürün, belki değil. Tabii ki burada açık arttırma formatı mantıklıydı satıcı için.
Evet.
Ama eBay şey gitti gidiyor çok fazla alıcıyı kollayan bir sistem haline geldi. Yani bu devamlı söyledikleri güvenli alışveriş falan sistemi de sadece alıcıyı zaten yine
Evet.
kollayan bir sistem. Bu açık arttırmayı ortadan kaldırmaları da aynı şeye yol açtı. Biz hani Murat'ın da söylediği gibi biz bu aralar yine gitti gidiyora döndük. Çünkü Murat da ben de tozlu raflar için ürün arıyoruz ve alıyoruz. Ama hani bilmiyorum.
Sahibinden.com'da bulabiliyor muydunuz mesela?
Sahibinden.com'da da var ama Sahibinden.com'da şu sorun var Özkan. Bir kere çok eski ilanlar kalıyor Sahibinden.com'da. Yani adam 3 yıl önce vermiş ilanı. Güncellememiş, etmemiş. O ürünü de unutmuş, o ilanı da unutmuş. Hani telefon açıyorsun, adam ya siz niye arıyorsunuz falan diyor. Hani o güzel, Sahibinden.com'un güzel tarafı adamın orada telefonu var. Hani hiç mesajla bilmem neleri ulaşmadan
Evet.
çevirip telefonu işte kardeşim bu ekran kartı satıyor musun falan diyebiliyorsun ama işte dediğim gibi yani çok böyle köhnemiş ilanlar çıkabiliyor. Sahibinden.com'da yalnız ben biraz daha şeyi geniş gördüm. Ürün hani bizim şu aralar ilgilendiğimiz hurdalarda seçenekleri geniş gördüm. Ama hani bir şey satır ben gitti gidiyordan ufak tefek şeyler de sattım. Hatta hani şeyi de gördüm. Mesela hani uzaktan kumandalı bir arabam vardı. Bozuktu. Tamir etmek hani baktım hani edemeyeceğim ya da çok daha masraflı olacak. Hani ama pili falan sağlam. Kumandası, direksiyonu sağlam. Koydum hani arızalı diye yazarak 2 günde gitti mesela.
Evet.
Çünkü birisi ben bunu tamir ederim ya da hani elindeki ya da parçalarını hani pili falan değerli. Çünkü pilini milini kullanırım diye hemen aldı. Bu işlere yarıyordu ama yeni sistemiyle bence çok
Ya
cazip değil.
ticari olarak gitti gidiyor başarılıydı. Yani
Yani.
komisyon oranı çünkü oradan ciddi bir
Yani.
rakam kazanıyordu. Sahibinden.com güncel ilanlarda son kullanıcı için yani bizim taraf için
Evet.
daha mantıklı işler yapıyor. Sahibinden.com kendini bayağı geliştirdi o
Gitti
konuda.
gidiyor şeycilere döndü. Senin dediğin gibi dükkancılara, hani
Evet.
sanal dükkan açıyorsun ya,
Evet.
onlara yöne ya 10 bin, 100 bin satışı olan adam var.
Evet.
Ama tabii şunu da söyleyeyim. Yani mesela gitti gidiyor da işte çok fazla satış yapılıyor da orada deli gibi de bir kayıt dışı ekonomi dönüyor. Çünkü hani 100 bin tane işlem yapmış adam var da bir kere bile fatura kesmiş değil o adam falan. Bakalım ne olacak? Şimdi büyük bir yatırım geldi. Bir şeyler değişecektir herhalde.
Evet.
Bir satış daha olmuş bu
O
hafta.
da iLab Ventures yani gitti gidiyorum ortaklarından bir tanesi Türkiye'de olan bir yatırım şirketi. Cimri.com'u satın almış. Bu da bizim anlamadığımız
Alışveriş şey
yatırımlardan
satışlardan birisi.
birisi olmuş. Yani şimdi Cimri.com gitti gidiyorum sitesiydi diyebiliriz. Yani o gruba ait bir
Evet.
siteydi. Cimri.com bir ürün fiyat karşılaştırma sitesi. Fakat Türkiye'de maalesef şu anda ürün fiyat karşılaştırması konusunda yine son kullanıcı açısından bakalım biz. Teknofiyat'tan daha iyi olabilen şu anda yok
Bir
maalesef.
şey yok.
Alternatif yok Teknofiyat'ın
Yani,
şu anda.
yani.
Yani bugün
Bilişim ürünlerinde daha iyi tabii teknik fiyat ama.
zaten Teknofiyat'ın amacı adı üzerine
Evet,
Tekno.
yani Tekno.
Cimri
biraz daha geniş.
Şimdi o ayrı bir şey ama şimdi mesela ben teknoloji sektörüyle ilgili konuşalım.
O tamam.
Gidiyorsun bir ürün aratıyorsun çıkmıyor bile.
Tabii
Çünkü
çıkmıyor.
anlaşmalı olduğu yerlerden bilgiler alınıyor.
Hmm.
Sitelerden. Şimdi Teknofiyat'a mesela gidiyorsun, HP ile konuşuyorsun, Lenovo ile konuşuyorsun. Tüm herkes, sektörün içinde herkes Teknofiyat'ı kullanıyor.
Tabii ki.
Gidip
Herkes
de
fanatiği hatta.
kimse de gidip Akakçe'yi, Cimri'yi falan kullandığı yok.
Aynen öyle. Aynen
Şimdi, dolayısıyla burada IT sektörü için başarısız olan bir site.
öyle.
Diğer sektörler için de bilmiyorum. İnsanlar çok fazla kullanıyor mudur? Çünkü bu siteler açık konuşmak gerekirse Google'dan ziyaretçi çeken kelimeleri ona göre
Tabii.
yerleştiren, tekrar
Sorguya
yazan
göre yanıt oluşturan, hani Google'da
siteler.
yapılan sorguya
Evet.
dayanarak sayfa oluşturan siteler ve yani şimdi Teknofiyat niye tutuluyor? Ya amaca ulaşıyorsun. Bir çok basit bir arayüzü var. Grafik yok, bir şey yok. Aradığını yazıyorsun, sonucu alıyorsun. Akakçe'de, Cimri'de bir sürü şey çıkıyor. Ekran kalabalık, aradığını bulamıyorsun. Reklamla karşılaşıyorsun falan filan. Bilmiyorum. Yani kaç şey ne kadar Özkan? Fiyat
yok yazmıyor.
Yazmıyor.
Ya o belli değil. Şu anda muhtemelen zaten
şimdi el altından. iLab, iLab Ventures adı geçiyor olmasa hani ben bu haberin gerçekliğini bile sorgularım da.
Evet.
Hani orada bir başka bir firmanın adı geçirilmiş. Çünkü açıkçası hani bu Webrazzi sitesinde işte şu siteye şu kadar milyon dolar, bir milyon daha önce söyledim, milyon dolarlar havada uçuşuyor o sitede de. Hani gerçekte öyle bir para yok, öyle bir şey yok. Artık bu da bilmiyorum. Belki şey mi acaba işte gitti gidiyoruz sattılar, bunda yanında eşanti yok mu abi, verdiler
neydir? Gmail.com'da güzel bir alan adı, belki sırf onu almışlar.
Doğru.
Ya şöyle bir şey var mesela, şimdi gitti gidiyor satıldıktan sonra büyük oranı Gmail.com, iLab Ventures aldı. iLab Ventures gitti gidiyor ortaklarından bir tanesi. Oradan belki hadi burayı da bir adam edelim tadında
ya yaklaşmış olabilirler mi? Aldığı parayı belki de bizim bilmediğimiz mali bazı cambazlıklar var.
Evet. Onlar hiç yapmıyor.
Bizim aklımız ermez onları evet, zaten.
İlgilendirmiyor. Tübider'in yeni bir ne diyelim? Hareketi, atılımı, bilişim sektörüne meslek standartlarını
getirmesi.
Bugün günümüzde berberler odası var. Her mesleğin bir odası var. Mesleğin evet, standardı, her şeyi belli. Fakat bizim bilişim sektöründe böyle bir
yok,
standartizasyon eksikliği yok, var. TÜBİDER bu eksikliği görüp bu konuda ne yaptığı belli olan teknik eleman yetiştirme evet, ve bunlara sertifika verme derdinde, doğrusu amacında. Ne diyorsun Ahmet abi? Beraber şimdi gittik önce, toplantıya.
Evet, güzel bir toplantı düzenlediler. Gittik. İşte önce ne yapmışlar? Bilişim sektöründeki meslekleri belirlemişler. İşte 19 meslek belirlenmiş. Bize hani 19'unu birden duyurmadılar ama bu mesleklerden de 5 tanesini sertifikalandırma kararı vermişler. İşte bu şu anlama geliyor. Yani senin de söylediğin gibi bilgisayar sektörü yıllarca şundan şikayet etti. Dediler ki ya işte berberin, manavın bile bir odası var. Bir açmak için bir odaya kaydolması falan gerekiyor ama bilgisayarın hani dünyanın en yüksek teknolojilerini satıyorsun ama hiçbir sorumluluğun yok, hiçbir lisans yok, bir odası yok, bir şey yok. Ve genel olarak da hani insanlarda da toplumda da şöyle bir şey var. Hani ya bizim haylazı olan hiçbir işte de kişi tutturamadı, bilgisayarla çok uğraşıyor, bari bilgisayarcı olsun falan. Olsun ama şöyle bir sonuç doğuyor. Müşteriyi mağdur ediyor. Hani işini bilmeyen bilgisayarcı, işini bilmeyen doktor gibi bir şey. Müşteriyi mağdur ediyor. Hani herkesin bir kötü teknik servis macerası vardır.
Evet.
Anlatacağı. İşte TÜBİDER şunu sağlamaya çalışıyor. Hiç olmazsa hani bir bilgisayar teknik servisinde çalışan bir elemanın minimum bir eğitimi, bir yetkinlik seviyesi olsun, belirlenmiş olsun. Firmalara zamanla şunu getirecekler. Hani ha teknik servis mi açtın? İki tane lisans sertifikalı eleman çalıştıracaksın kardeşim gibi zorunluluklar getirecekler. Yani sonuçta aslında amaç hizmet kalitesini arttırmak. Yani kullanıcıların daha iyi hizmet almasını sağlamak için olumlu bir çaba.
Levent abi ben sana sorayım. Ben yoktum o toplantıda. Şimdi bu olay Niyazi Saral'ın çok yıllardır hayali aslında.
Yani bir standart oluşması.
Evet, çok da haklı.
Tabii.
Ama şöyle bir şey olmadı. Yani bu geç kalmadı mesela. Çünkü artık sokak arası bilgisayarcılığı bitti.
Bitti.
Artık herkes işte
bitti.
Büyük mağazalardan alışveriş ediyor ve
yani
onu artık teknik servis olayı da bitti. Yani
ama şöyle
kimse yani şunu artık onarmıyor, önümüzdeki laptopunlar yine gidiyor bir yere servise. Ya yani aldığın yer mi onarmıyor? Onu söyleyeyim.
İşte şöyle bir şey var Murat. Birazcık şeyli, iki taraflı bir olay. Hakikaten geç bir olay ama bir yandan da zamanı şimdi gelmiş bir olay. Çünkü şöyle, biz toplantıdaki konuşmalardan şunu anladık. Özellikle TÜBİDER tarafının konuşmalarından şunu anladık. Sokak arası bilgisayarcılığının bittiğini fark etmişler feci halde. Bu işin artık perakendeciliğini zincir mağazaların yapacağını fark etmişler. Fakat ufak işletmelerin hayatta kalabilmesinin yolu artık servis sağlamak. Hani daha birebir ilişki kurarak, daha yerinde servis falan gibi, hatta evlere giderek servis gibi. Buna fark etmişler ya da kabul etmişler diyelim, hani fark etmişlerdi de kabul etmişler. Dolayısıyla hani artık ne yapalım, işin teknik servis kısmını güçlendirelim. Ha bu arada tabii şu var, şimdi dinleyiciler şimdi kızacak ama hani biraz soğukkanlı olsunlar. Fiyatlar yükselecek. Hı. Hani bu çalışmaların şeyinde bir de şu da var. Bir belirli bir teknik servis tarifesi oluşturup bunun uygulanması ve bu tarife ben TÜBİ'lerin daha önce de tarife çalışmaları oldu. Bayağı yüksek bir tarife. Fakat tabii şunu söylüyor adam, hani o yüzden dinleyiciler hemen öfkelenmesinler dedim. Adam diyor ki hani tamam daha pahalıya bilgisayarınızı tamir edeceğim ama doğru düzgün tamir edeceğim. Hani ne yaptığını bilmeyen bir adam eline tornavidayı alıp bilgisayara saldırmayacak. Bunun yerine eğitimini almış. Her 3 yılda bir yenilenen, hani gençleştirilen, çünkü güncellenmesi lazım, sertifikasına sahip, taze eğitimini almış bir uzman o bilgisayarı açacak diyor. Hani dolayısıyla hani bazı şimdiden çünkü yorumlar okudum, işte bizden daha çok para koparmak istiyorlar falan gibi hemen tepkiler gelmiş. Yok öyle bir şey değil yani.
Soru sormak lazım. Şimdi benim laptopumun 2 yıl garantisi varsa ben kimseye ellettirmem zaten. O gider servisinde yapılır. Yani bir mahallemde sertifikalı tamirci varsa bile ona gitmez. Doğru yolu.
Garanti şeyine gider.
Yani bu biraz da yani bu garantiyi aşmış insanların önüne konan opsiyon olarak görmek lazım.
Öyle ya da hani garantinin hiç varlığından haberi olmayan servisler.
Servise girmeyecek şeyler de var mesela, işte işletim sistemiyle ilgili sıkıntı olduğunda garanti bununla uğraşmaz. Garanti öyle. Daha çok donanımsal arızalarda.
Yerel müdahale gerektiren işte öyle. Hı. Ya çocuk bizim bilgisayarı bozdu.
Şimdi i̇şte, ben bu arada pardon abla.
Yani sonuçta dediğim gibi hani bir standarda girsin, bir evine gelen bir servis elemanının belli bir bilgisi olsun, güzel bir şey.
Bir yaptırımı var mı böyle olacak şimdi?
Yok.
Yok ama şöyle hani bu iş sonuçta hani mesleki yeterlilik kurumu mu diyorlar. Yani devletin de işin içinde olduğu, Avrupa Birliği'nin desteği olan bir proje. Devletin de işin içinde olduğu bir proje. Yani zamanla bunun işte bu söylediğim gibi sözleşmeli eleman çalıştırmayı mecburi hale getirecekler. Hani bir destek gelecek. Sınavlar yapacaklar. İşte sınavları bilgisayar ortamında nasıl yapılacağını anlattılar. Tamamıyla şey, bilgisayar başında randevusunu alıyorsun, sınavı oluyorsun, sonucunu da bilgisayar başında öğreniyorsun. Ama bilgisayar başında sen sınav olurken kamera seni çekip kaydediyor falan, bayağı bir güvenlik önlemleri var.
ÖSYM düzenlemiyor.
Mod medyan falan yok. Şeymiş, ben özellikle sordum demin söylediğim şey için, bu sertifikalar bayatlayacak hani bilişim demek.
Öyle.
Şey 3 yılda bir yenilenecekmiş. Öyle bir sertifika aldım, 30 yıl bunun ekmeğini yerim diye bir şey yok. Çalışmaya, öğrenmeye devam edeceksin.
Bir süre sonra biz böyle mahallemizde ya da etrafımızda teknik servisler mi görmeye başlayacağız?
İşte o isteniyor. Uzmanlaşmış, kaliteli hizmet sunan. Hani şimdi böyle cep telefoncuların vitrininde şey yazıyor, full format atılır 20 lira falan gibi. Hani böyle artık çapulculuğa dönüşmüş şeyler değil de, hani beyaz önlüklü ne yaptığını bilen bir adamın servis vermesi hedefleniyor. Daha pahalıya ama...
Hedef demişken şeyin hedefi ne? Bunun, bu olayın başlama hedefi. Yani bu insanlar ne zaman yetişmiş olacak ilk grup?
İşte bu iki yıllık şimdi bir hazırlıkları var. Ha, ama tabii bu arada şunu da söyleyeyim Murat. Biz hep şey konuştuk şimdi burada. Bilgisayar tamiri, teknik servis falan konuştuk. Tabii bu şey hani 19... meslek tanımı var. Mesela bu 5'in içinde işte A teknolojisi uzmanı, yok bilişim teknolojisi, iş çözümü elemanı falan gibi kurumsal pozisyonlar da var. Tabii. Onlar da sertifikalanacak. Onlar da kurumlar için işe adam alırken bir kriter olacak.
Yani call center'a alınacak adamın da burada mesleği belli. Evet. Yani buradaki temel konu şu. Bu iş tanımlamaları resmi gazetede yayınlanacak.
Evet.
Yani bu adamların ne yaptığı belli olacak. Ben bu arada birkaç istatistik topladım. Onları da aktarayım. Türkiye'deki bilişim harcamalarının sadece %10'u hizmeti kapsıyor. Aslında bu TÜBİ'lerin üzerine düştüğü kısım ufak bir kısım. Avrupa'da bu oran %25 civarında. Avrupa ülkelerinde. Yani hizmet sektörü burada aslında oluşmamış gibi Türkiye'de. Evet. Öyle bir durum var. İlk sertifikalar ücretsiz olacak. 280 küsur tanesi. Arkasından gelen sertifikalar ücretli, 200 euro gibi bir rakam ortalama. Ya ben bir de şeye biraz sinirlendim açıkçası. Şimdi haberi yazdık. Hemen arkasından olumsuz okuyucu yorumu. İşte para bulmanın yolunu bulmuşlar. İşte para götürecekler. Kardeşim yani her şeyde de böyle olumsuz
böyle şey
düşünürsen olmaz yani.
Sonuçta evet hani dedim, servis ücreti artacak ama kalitesi de artacak. Ne aldığını bileceksin. Bir de şu var. Bu çalışma yeni bir sektör açıyor. O da şu. TÜBİDER ve hani bu TÜBİDER'in giriştiği test merkezlerinin kurulması falan eğitimini vermiyor. Eğitimini, yani dershanelerde şimdi nasıl hani KPSS kursu var, YG, onun gibi hani şeyin donanım yeterlilik sınavlarına hazırlık gibi kurs düzenleyecek dershaneler. Bunun için dershaneler açılabilecek. Bakalım. İnşallah.
Yani şikayet eden kendisi test merkezi kurabilecek bu arada isteyen herkes. Standartları koruyanlar.
Evet.
Tabii bir de şu vardı, onu da son olarak not düşelim. Niyazi Saral'ın aslında haklı olarak üzerine durduğu nokta. Sertifika olayı Türkiye'de çok da takılmıyor. Yani çok da dikkate alınmıyor söyleme. Niyazi Saral'ın serzenişi. Aslında haklı. Türkiye'de ne hangi sertifikalar dikkat alınıyor? İşte Microsoft'un birçok sertifika dikkat alınıyor. Cisco'nun dikkat alınıyor. Microsoft'un ama düşük o seviyedeki giriş temel bilgisi olan gerektiren sertifikaları çok artık kimseye kale almıyor diyebiliriz firmalar. Umarız bir standart
çünkü bulur. Çünkü şu var. Diğer sertifikalar da standartsız da o yüzden değeri yok.
Evet.
Hani sen de mesela hani bir PC Labs donanım yeterlilik düzeyi diye bir şey uydurup bir sertifika basıp insanlara dağıtmaya başlayabilirsin.
Devlet bunu tanımazsa...
Öyle antin kuntin bir sürü sertifika var ortalıkta. Her konuda. Yani bilişim değil. Hmm. Her konuda. İngilizce konusunda.
Doğru.
MBA gibi işte işletmecilik konusunda. O yüzden sertifikanın değeri kalmıyor.
Lenovo toplantısı vardı bu hafta, bizim gittiğimiz diğer toplantılardan bir tanesi. ThinkPad serisi. Tam aile oradaydı. Güzel ürünler var yeni. Lenovo ekibi tam olarak oradaydı.
Murat'ın geçen hafta önerdiği gibi hani organizasyona bakalım. Sen ne diyorsun Murat?
Valla Nupera 67'deydi. Taksim'deydi. Güzel, yani ulaşım olarak rahattı. Organizasyon
saati iyiydi.
Saati de iyiydi. Sabahın köründe dikilmedik.
Yani.
Bize o saatlerde çağrıldığınız zaman tabii çoğu insan kahvaltısını bile yapmadan yataktan kalkıp geldiği için kahvaltı tabii çok önemli hale geliyor. İşte o hizmetler de gayet yerindeydi. Güzel bir mekan seçilmiş. Ürünler oradaydı, inceleyebiliyordun. Sunumlar baymadan tam zamanında bitti. Bir ara Özkan'ın kafasına afiş düştü. Onun dışında bir sıkıntı yoktu.
Şey vardı, fark ettin mi? Bir kere Taksim'de olması... Ben de özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü hani her yerden Taksim'e ulaşabiliyorsun. Evet. Ve genelde tek araçla ulaşabiliyorsun.
Evet.
Yani şimdi sağ olsun bazı firmalar hani çok lüks ama öyle uzakta yerlerde toplantı düzenliyorlar ki.
Bunu söylediğin zaman da diyorlar ki servis kod. Yine servis uçarak gitmiyor. Yine sen yolda çok ciddi vakit kaybediyorsun.
Artı şu var. Servisle gidilen yerle tamam, servise binip gidiyoruz da. Orada da esir kalıyorsun.
Tabii.
Çünkü hani belki sen 15 dakika içinde fotoğrafını çekip
haberini yap.
Şeyini alıp, dokümanlarını alıp kaçacaksın, başka yere gideceksin. Hı-hı. Gidemiyorsun işte, Opto Santral'de mahsur kalıyorsun. Hadi servis 3 saat sonra kalksın da gidelim şeyini. Haklısın, servis kesinlikle çözüm değil. Lenovo güzel bir toplantı yapmış. Saat 10 olması benim çok hoşuma gitti. Çünkü saat 9'daki toplantılara gitmek için işte ben Beylikdüzü'nden geliyorum. 6 küsürde kalkmam lazım. Yola çıkmam lazım. Sanki... fark ettin mi? Sözünü kestim Özkan. Blogcular vardı.
Evet.
Ne diyorsun blogcuların böyle toplantılara çağrılmasına? Yani... Ben firmalardan çok ilginç yorumlar duyuyorum da.
Ya olabilir. İşini iyi yapan bir insanın nerede yazdığının çok önemi yok da. Yani bilmiyorum açıkçası. O kadar Türkiye'de blogçu var mı bu işi yapan?
Ya şimdi teknoloji geliyor. Üzerine blog çok az.
Evet çok az.
Ya şimdi bir ismini vermeyeyim ben. Türkiye'de bir ara firmaların hepsi dediler ki işte blogçuları artık şey yapalım.
Yeni trend bu.
Blogçuları kaybetmeyelim. Onları kazanalım.
Basının ekmeğini keselim.
Ya onlara ekmek veriyorlar. Onu bilmiyorum da. Onları da çağırmaya başladılar toplantıya. Şimdi ben Nokia'da bir şeye şahit oldum. Nokia benzer bir şey yaptı. Biz de basın olarak oraya gittik. Yani bir kere kendini yere göğe sığdıramıyor bu blogçu arkadaşlar bazen.
Maalesef.
Yani sanki böyle blog kavramı kendiler yaratmış gibi. Herkesin alta bırakmak istemiyorum burada. İsim de vermek de istemiyorum ama Bir gün keşke hani fırsat olsa da dinleyicilerimiz gelip tepeden baksalar duruma. Yani hiç bizim rastlamadığımız konuşmalar, kendini beğenmişlikler, bunlar diz boyu. Çünkü bu seçimi doğru yaparlarsa firmalar bence sorun yok. Bu blok furyasından sonra örneğin Microsoft bizi götürmezken işte blokçılarından bir kısmını San Francisco'daki Internet Explorer 9 etkinliğine götürdü.
Evet.
Ne oldu? Affedersiniz ama yani Kasım'dan beri sitesi güncellenmiyor arkadaşın. Şimdi bu mudur yani senin blokçulara verdiğin destek ya da diğer basındaki arkadaşlara verdiğin destek?
Evet.
Bir zahmet seçimlerinizi düzgün yapın sevgili firmadaki arkadaşlar.
Blokçuların hiçbir kabahati yok. Microsoft'un kabahati senin örneğinle mesela. Hiç araştırmadan etmeden. Yani içeriğin değerini ölçmüyorlar firmalar. Bu çok
esas. Şimdi belki o güne kadar sitesin güncelli olabilir. Fakat şimdi bir blokçunun sitesi teknoloji üzerine yazıyor diye senin benim sitenden daha etkilidir anlamına gelmiyor.
Ya o bir şey. Çoğu da bence nereden firmalar hata yapıyor biliyor musun? Mesela WordPress'te bir blog açtım. Levent.wordpress.com. Ne oluyor? Alexa'da wordpress.com'un ratingi gözüküyor ve bir bakıyorsun senin blogun işte dünyada 15. sırada. Öyle değil aslında tabii de. O hala süren bir yanılgı. Valla ben hani bir yandan bu yeni bir şey hani bloglar hep olacak. Biz de hani sonuçta bloğa çok uzak farklı bir şey yapmıyoruz. Hani çok daha akla kara kadar farklı değil yaptığımız. Olacaklar. Ama bazen hani ben de mesela ben şey gördüm. Blogger etkinliği yaptıktan sonra yaka silken bir daha mı hayatta diyen firma gördüm.
Samsung mesela
evet. Onlardan bir tanesi. Nedeni Özkan'ın dediği gibi bir anda karşılarına çıkan adamlar şey hani her biri milyonlarca kişiyi arkasında sürüklediğini inanan insanlar. Ve bir anda şey tavırları yani işte hani Nokia mı? Verin bütün telefonları bana. Falan işte şey mi Lenovo mu şu T420'den iki tane verin ben blogcuyum yazacağım falan. Yani evet. Ondan dolayı şey var bir garip. Bir de ben şeyi garipsiyorum o arkadaşlarda. Hiç öyle hani bir bizlere bir merhaba nasılsınız bir tanışalım hoş geldiniz işte ben de şu işi yapıyorum falan gibi bir bakışları yok. Hatta böyle büyük bir dehşetle bakıyorlar. Ya bir şey miyiz bize hani dinozorlar yaşayan dinozorlar geldi diye mi o dehşete kapılıyorlar bilmiyorum. Ama işte ya merhaba ben de şu işi yapıyorum diye bir el sıkışma görmedim. Gayet soğuk gayet sert yüzler hafif de böyle... Şey bakışlar yani bittiniz oğlum siz artık biz varız bakışları. Haklarında hayırlısı olsun. Hadi çok uzatmayalım da kızacaklar şimdi.
Ya şimdi işini düzgün yapan blogçu arkadaşlar çok var. Mesela var, fotoğraf konusunda Meren'in fotoğraf günlüğü var. Yalçın'ın blogu var.
Yemek blogları Türkiye'de çok popüler.
Raptiye.org var mesela düzgün.
Berkin Bozdoğan'ın. Bu işi,
teknoloji var. Evet. Bizim PSAP sokucularından Lan Moner'ın yaptığı düşünen adam bloğu var.
Hepsi detay var. Bizim bir Ata İsmet Özçelik değerli bir okuyucumuz yapıyor. Ya bunlar var tabii.
Ama işte bunlar güzel. Da çağrılmıyor farkında.
Bunlar çağrılmıyor. Bilmiyorum. Bir değişik şey.
Google'a oynayıp var. İşte kelime oyunu yapıp üst sıralarda çıkmaya çalışan blogçuları çağırıyorlar. Neyse.
Biz laptoplara dönelim.
Laptoplara dönelim. Güzel ürünler var.
ThinkPad'ler yenidenmiş. Evet. 410'lar 420 olmuş. 20 serisi yine 510'lar 520 olmuş.
X220
olmuş.
X120 var. Benim çok merak ettiğim.
Şöyle bir trend gördüm ben. Ürünler biliyorsun sağlamlığıyla ön plana çıkıyor. ThinkPad'ler falan. Ama biraz da stile oynamaya başlamışlar. Şekle oynamaya başlamışlar ve güzel olmuştu.
Eleştirilere dayanamadılar.
Evet. Ve özellikle Edge serisi öyle kesinlikle.
Yıllardır değişmeyen kasa tasarımı ThinkPad'in. Hani bir onun da bir açıklaması var. Onu da seven var ama birazcık inceltmişler. Biraz daha yumuşatmışlar. Edge serisi özellikle Özkan'ın dediği gibi. Şey çok tekrarlandı. Lenovo uzaya ya da ThinkPad uzaya giden dizüstü bilgisayar. Ama o da haklıdır ya. Uzaya giden öyle 2-3 tane firma var. Bunu da kullanmakta sonuna kadar haklılar. Tabii. Bir Plantronics var. Kulaklık mikrofon. Bir de şey Hasselblad fotoğraf makinesi.
Evet.
Yani bir yandan da şey diyorsun ya, helal olsun yani.
Hı.
Çünkü ana adam ayda elinde bir fotoğraf makinesi var ve o fotoğraf makinesi senin ürünün.
Öyle.
Yani bunun dibine kadar bağıracaksın tabii.
Evet.
Bundan daha öte bir olay var mı?
Bu geçmeden önce belirtelim. Bu ürünler de zaten geliyor. Teknosihir'de inceleyeceğiz bunu.
Evet. En son modeller.
Hatta bunu yaparken sağımızda solumuzda
her tarafı
Lenovo. Bir tarafta T420S, bir tarafta E220S modelleri var.
Hatta çekildi bile.
Evet. Haftaya. Evet. Belki ondan sonraki hafta yayınlayacağız ürünleri. Şimdi hızlı hızlı geçeceğimiz bölümler başlıyor. Türkiye gündemini bilerek aslında uzun tutuyoruz ki bizim gündemimiz çünkü.
Yeah.
Intel Octrail Atom çıkarttı.
Evet. Murat. Bunun bir tane özelliği var. Intel Atom'u geliştirmeye devam ediyor. Ondan hiç vazgeçmeyecekler.
Atom'un sıkıntısı neydi? Tabletlere giremiyor.
Giremiyor.
Hem büyük hem daha fazla güç hem de güçlü kalıyor biraz.
Intel de evet. Şimdi Atom'u tabletlere sokmaya çalışıyor. Evet. Bunun ilk adımı bu Octrail Z67 koduyla geldi Atom. GMA 600 var. Burada 1.5 GHz'lik hız görüyoruz. Bir de artık nihayet bir önceki nesle göre %50 güç tasarrufu artı yüksek çözünürlüklü video oynatma kabiliyeti geldi.
1 Watt'ın altına düşüyor mu acaba?
Watt değerini şu an ezberden söyleyemem sana. Ama şey önemli yani, HD oynatabilmesi önemli. Onu bile yapamıyordu çünkü. Bununla tablete girecek mi? Ürünler çıktıkça göreceğiz. Ama Intel kararlı bir şekilde gidiyor. Yani Intel bir tablet göreceğimiz kesin.
Ama Intel'in hayali şey mi? Windows 7'li tablet.
Tabii,
değil mi?
Windows 7'yi çalıştıracak her zaman.
İşte o hani hayalin o kısmı biraz bulanık.
Çünkü tablet tarafında maalesef Android ve Apple'ı saymazsak Android'in şeyi var.
Evet.
Hakimliği var.
ARM işlemcisinin hakimiyeti
evet.
Var.
Qualcomm, ARM. Yani bir zamanlar...
Lenovo bile işte Android 0 bekliyoruz dedi.
Evet. Tabii. Yani. Bir zamanların batmaya yüz tutan işlemci firmaları şu anda göbek atmaktalar muhtemelen. ARM, Qualcomm vesaire.
Şey olacak, Nvidia işlemcisini çıkaracak ARM temelli falan.
Nvidia evet. O tarafta çok güçlü aslında. Yani Tegra platformuyla...
Grafik de elinde, evet. Grafik teknolojisi de
ama
elinde
Intel
var.
Ama Intel de bir şeye karar verdi mi yabana atmamak lazım onunla.
Intel hedefi ama çok yakın değil.
Evet.
Intel hedefi 2015.
Yakın değil evet.
Intel hedefi 2015. Bakıyorum. Intel tabletin...
O zaman Windows 8 ile mi?
Şimdi şöyle diyelim.
İster istemez.
Şey.
Intel biraz bekleyip görme politikasını seven bir firma.
Hmm.
İşte onlar tabletin formunu da çok aslında Intel şey yapmıyor, beğenmiyor. Çünkü diyorlar ki, ki haklılar bu konuda. Tablette bir şey üretemiyorsun.
Doğru.
Sadece tüketebiliyorsun. O yüzden tablet bizce şu anda eğlence amaçlarından cihazlar. Biz bunu biraz daha görüp bakmak istiyoruz. Belki yeni konseptler geliştireceğiz.
Güzel de Oscar, bazen de Intel çok bekliyor. Şimdi bak Levent abi hala USB 3.0 bekliyor Intel'i.
Yani evet. Evet hala.
Ondan da bahsedelim o zaman hemen.
Korkunç.
USB 3.0 mesela biz notebook incelerken hep USB 3.0 var mı yok mu bakıyoruz. Çünkü
evet.
Neden bakıyoruz? Şundan dolayı. Piyasada USB 3.0 ürün olmasa umurumuzda olmaz.
Olmaz.
Ama var.
Ama disklerin hepsi artık USB 3.0 seçeneği
tabii, tabii,
var. $5 $10 fark tabii. Vererek alıyorsun ve aradaki performans farkı da ciddi.
Çok ciddi.
Uçurum gibi. Ben P67 Yonga setinde ben şok oldum.
Hmm.
Çünkü ben P67'nin USB dahili olarak hani Güney Köprüsü'nde USB 3.0 ile geleceğini hayal ediyordum. Ve olmadığını duyunca böyle ya yanlış mı okuyorum acaba falan diye başka bir yere daha bakayım falan oldum.
Gerçi Yonga'nın bir zararını görmüyoruz da.
Ama şey olur, ucuzlar. Hani şimdi daha
yani,
tabii ki zararını görürüz.
Sıkıntı, laptopta sıkıntı oluyor işte.
Değil mi?
Ekleyemiyorsun.
Bir Yonga daha.
Yani bir Yonga daha.
Anakart üzerinde. Şimdi AMD işte bu Llano yeni işlemcilerini hazırlıyor. AMD yeni Yonga setine USB 3.0 desteğini eklemiş. Ve yani 2011 yılında ikinci çeyreğinde yani nedir? Nisan, Mayıs, Haziran. İşte önümüzdeki günlerde piyasaya vereceğim diyor. Paralel olarak Intel'in açıklaması var. Intel 2012 yılındaki platformumuzda USB 3.0
evet.
Olacak diyor. Yani bir yıl 2011 yılını Intel bırakıyor. Fakat bir yandan da bu USB 3.0 konusunda Intel'in böyle bir huysuz çocuk rolü oynuyor. Bir USB 3.0'ın ilk geliştirilme aşamasında da hani haberleri çıktı. İşte planlarını mı şeyini standartlarını paylaşmıyordu rakipleriyle, AMD ile falan. Şey oldu sonra hani bir bu konular ortaya çıkıp da bir kamuoyunun gündemine gelince değişti yaklaşımı falan. Şimdi de şey Thunderbolt diye bir ara birim geliştirdi Intel. Mac MacBook Pro'larda varmış en son neslinde. 10 gigabit şey bağlantı kanal başına ve çift kanallı portlar evet. falan. Şimdi de onu ya aslında işte bu USB 3.0'ı tamamlayan çok güzel bir teknoloji falan diye sunup cihaz geliştirenlere de şey demişler. Aman hani ne geliştireceksiniz? Thunderbolt'lu da geliştirin demişler. Cihaz geliştiriciler hani güldüler mi, dikkate aldılar mı bilmiyorum. Yani çünkü açıkçası hani Intel'in burada ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum. Hı-hı. Çünkü USB çok başarılı bir arayüz. 3.0'da
USB'nin iyi icadı da Intel.
Yani şimdi dolayısıyla hani suyu bulandırma çalışması niye hani ya bunun yanında bir de Thunderbolt var o da çok güzel falan. Bakalım ne olacak. Genelde bir firmaya özgü ara birimler çok başarılı olmaz. USB'nin de deli gibi bir momenti var. Ha tek bir şey kesin. NEC daha bir yıl daha deli gibi para kazanacak. Kontrolcü evet. üretmekten. Çünkü hala şey o. Evet. Başkaları da çıkarttı ama NEC hala hani USB 3.0'ın iyisi.
Evet.
daha bir sene daha para sayacaklar.
Evet. Sony bu arada PS3 Hacker ile anlaştı.
Anlaşmış. Evet. Geçen hafta konuşmuştuk
değil mi? Geçen hafta konuştuk evet.
Valla aslında 31 Mart'ta anlaşmışlar.
Hmm.
İşte şey tam şartlar belli değil ama şöyle hani genç arkadaşa George Roth şey kabul ettirmişler. Yani bak mahkemeye falan işte vermeyeceğiz seni düşüreceğiz davaları ama sen de bir daha böyle yok hack'tir işte PS3 crack'tir falan ne konuşacaksın ne uğraşacaksın. Ha, adam evinde kendi kendine uğraşır da yayınlamak konuşmak bir şey yapmak yok. Sadece şeyi eleştirebiliyor. Sony'nin bu Linux seçeneğini PS3'ten kaldırmış olması konusunda eleştirel yorumlar yapabiliyor kamuoyuna ama bu konularla kurcalaması yok. Her kusuruna $10,000 mı $10,000 zannedersem şey belirlemişler önceden. Hani her bu konuda attığı her yanlış adım ya da işte her ettiği söz $10,000 kendisine mal olabiliyor.
Peki atmadığı adamın parası var mı?
Valla şey bilmiyoruz. Herkesin beklentisi aynı. Sony bunu işe almıştır falan diye. Ama benzer şekilde bir yandan da şu var. Hani bu Sony'yi kafaya takan hacker grubu evet. diyelim Anonymous var ya. Biz bu şeyler gelişmelerden tatmin olmadık. Eylemlerimize devam edeceğiz diyor. Yani Sony o bakımdan kurtulmadı bir şey. Bir yakasını daha kurtaramadı.
Evet. Umudumuz kimse Anonymous grubun eline yani, düşmesin.
ya şu var tabii şimdi bu bilgiler artık internete yayıldı. Dolayısıyla hani George Roth bırakacak. Başkası daha deneyimli belki. Başkaları ele alacak. Şimdi bu PSP'de ne oldu? Yıllarca Sony ile hackerlar bir böyle kafa kafaya bir yarış gitti. İşte onlar kırdı. Sony iki gün sonra yeni firmware çıkardı. Onlar onu da kırdı falan. PS3'te de bence aynı süreç gidecek.
Ama PS3'te çok uzadı o süreç.
Çok
çok uzadı.
Valla tabii şimdi şu var. Sony ister yani Sony'yi engel bu durumlarda firmaları kalıcı hani böyle bu sorunu kalıcı olarak çözmekten alıkoyan şey şu. Piyasadaki var olan konsolların uyumluluğunu kıramazsın. Bir de eski oyunlar yine çalışmak zorunda. Dolayısıyla hani ben bütün kopya koruma sistemini bir gecede değiştirdim. Artık böyle diyemiyorsun. Hala o ilk çıkmış oyun bile en yeni konsolda çalışmak zorunda. Tabii onların manevra alanını daraltıyor bu geriye uyumluluk. İşte birileri devamlı kıracak. Sony devamlı yamaları kapatacak. Böyle gidecek. Ama sonuçta bakarsan mesela Xbox. Hani Xbox 360 yıllar öncesinden kırılmış. Hani çıktıktan bir sene sonra belki daha kısa süre sonra kırılmış bir durumda. Ama hala gidiyorsun Türkiye'de bile marketler, şey mağazalarda Xbox oyunları artık dizi dizi duruyor. Çünkü evet. ne var? Online oyun. İşte orijinal alacaksın. Yoksa makinen banlanıyor falan. O yüzden hani daha PS3 bence daha yükselecek yani.
Evet.
Şey olacak.
Bu arada ben şeye takıldım da Anonymous grubu acaba bizim Türkiye'deki kopyalarını duysa ÖSYM başkanının açıklamasına tatmin olmadık. Biz bu işin üzerine gideceğiz der miydi acaba?
Siteler anında gider valla.
Aslında mail atmak lazım onlara. Greenpeace enteresan bir protesto yaptı geçtiğimiz günlerde. bir günde 80 bin yorum attılar ve bu Facebook'un ofisin yanındaki LED panoda gösterildi.
Bir günde.
Bir gün içerisinde 80 bin yorum. Amaçları da şu: Facebook, kardeşim sen enerji politikanı gözden geçir diyor Greenpeace. Bunu yaparken de Google örnek alın diyor. Çünkü Facebook'un önümüzdeki dönemde açacağı iki tane yeni veri merkezi var. Bunlar yaklaşık her biri 40 bin eve yetecek kadar elektrik kullanıyor her gün.
Tamam.
Nasıl ciddi bir rakam var. Greenpeace diyor ki, yani siz klasik nükleer işte kömür enerjisinden vazgeçin bunları beslemek için. Google gibi yeşil enerjiye yatırım yapın. Google çünkü bir türlü evet. Son dönemde kendi enerjisini kendisi sağlamak üzere girişimlere başlamıştı.
Evet.
Ya bu olay enteresan. Her firma, büyük firmaların çoğu yeşil enerji konusunda mutlaka bir rol alıyor. İşte Intel'inden Google'una, Yahoo'sundan bilmem nesine. Facebook'un da bak alması lazım çünkü az uz bir rakam değil veri merkezinin 40 bin eve yetecek kadar elektrik harcıyor olması.
Evet.
Bakalım ne olacak?
Herhalde şöyle olacaktır. Hani Google'ın girdiği projeler de yani az buz şeyler değil. Adamlar işte termo jeotermal enerjiden elektrik elde etme falan yolunda araştırmalara para veriyor ya da işte kendi girişiyor. Tabii şimdi Google Facebook'tan büyük.
Tabii.
Hani elindeki güç de büyük. Ama hani Facebook'ta bu konuya para rahatlıkla harcayabilir.
Ama işte firmaların arkasında yatan şey çok farklı. Mesela derler ya bazı firmalar mühendislik firması derler.
Tabii.
Mesela Google mühendislik firması.
Evet.
Pazarlaması da çok iyi de. Şimdi Facebook'ta o şey göremiyoruz. O ışığı biraz.
Ya yani Facebook hala çok şeyle
dikine,
uğraşıyor.
Burnun dikine giden bir firma.
Ya yani bir de o hala Facebook daha şu şeyi aşamadı işte bu başındaki çocuk kimden ne kadar çaldı, fikir çaldı, kime ne kadar borcu var hala. Geçen hafta bir yandan da onlarla uğraştılar durumlar. Bakalım.
Neler olacak? Nokia Symbian Anna güncellemesini hazırlıyor. Bu çok mu büyük bir güncelleme? Yani tabii Anna adı varmış. Anna güncellemesi.
Ya biz Symbian'dan umudu kesmiştik ama hani bir Symbian 3 diyeceğim hani aslında Symbian üssü 3, Symbian küp çıkarttı ya hani en son N8'de falan o işletim sistemi var. Şimdi bir yenileme, gençleştirme daha hazırlıyorlarmış. Adını da Symbian Anna koymuşlar. Şöyle, şimdi bir kısmı şey hani böyle işte ikonlar daha güzel, daha yuvarlak falan işte görsel ve hani çok laf etmeye değmeyecek iyileştirmeler. Bir iki şeyi daha var. Getirdiği yenilik daha var. Fakat onlar da yine iyi. Mesela ne getiriyor? Telefonu dik tutarken QWERTY klavye ekranın altında çıkabiliyor. Eskiden yan tutmak gerekirdi bunun için. Ve split screen yani browser penceresi yukarıdayken sen aşağıda QWERTY klavyeyi açabiliyorsun. Şimdi bu güzel ama Opera yüklersen bir Nokia N8'e tam olarak bunu Opera'nın browser'ı sağlıyor zaten. Split screen'i de sağlıyor. Dik tutarken klavyeyi de sağlıyor. Dolayısıyla hani çok çıldırtıcı şeyler değil, yenilikler
sence
değil.
Sence bu saatten sonra kurtulur musun?
Yok, kurtulmaz. Sadece hani biraz daha şey sağlasın. Kullanım kolaylığı sağlasın. Şeyi geniş şey yapıyormuş. Adı neydi? İçerdiği kütüphaneleri hani Qt falan var ya. Onları gençleştiriyor, güncelleştiriyor. Bir iki hani böyle exchange falan kullanıcıları için ek işte gerek onların gerek duyduğu bazı güvenlik protokolleri falan ekleniyormuş. Yani işte Ovi Maps 3.6 sürümüne yükseliyormuş ama zaten 3.6 sürümü şu anda şeyde var. Ovi Store'da var. 3.06 diye geçiyor. Şaşırmasınlar dinleyiciler. 3.6 o. Hani o da indirilebilir. Dolayısıyla hani öyle merakla beklenecek bir şey yok.
Ama bu güzel bir taraftan işte biz Windows 7'ye geçeceğiz diye de Symbian'ı bir kenara atıyoruz demiyor.
Bir işte bir güncelleme daha geliyor. Bu şeymiş yaz boyu yani yavaş yavaş işte yeni çıkacak telefonlarla birlikte hani yüklü gelecekmiş. N8'e falan da işte aktarılacak. Nokia'nın amacı yaz süresince bütün telefonlarını hani şey şu anda bu Symbian 3'ü çalıştıran telefonlarını Anna'ya güncellemekmiş. Sonuçta ücretsiz sunulan bir güncelleme. Kimsenin zararına değil. Ama hani öyle devrim yaratacak, telefonu değiştirecek bir güncelleme de değil.
Evet. Son olarak, son iki konumuza geldik. Bunlardan bir tanesi internet reklamcının 2010 yılındaki büyümesi. 2009'a nazaran. Şimdi ne olmuştu? Ne 2009 olmuş? Yılında 2008'e göre bir gerileme olmuştu. Ekonomik krizden dolayı %3'lük bir gerileme olmuştu. 2010 yılında ise 2009'a göre %15'lik bir artış söz konusu. Toplam pazar 26 milyar dolara erişmiş tüm dünyada internet pazarının miktarı. Şimdi tabii bu reklam cirosunun %46'sı metinlere dayalı. Yani Google'ın yaptığı tarzda, işte Facebook'un yaptığı tarzda. Aradığımız içeriğe paralel olarak gösterilen reklamlar.
Evet.
%46 çok ciddi bir oran. Ve burada zaten şeyi görebiliriz. Metinlere dayalı reklam dediğimiz zaman aslında eşittir Google. Burada en büyük pastayı da aslında Google'un aldığını söyleyebiliriz.
Tabii.
Bizim klasik mesela sitelerde gördüğümüz bu banner dediğimiz reklamlar da bu tüm pastanın %38'ini oluşturuyor. Oldukça aslında az. Neler var? %10'luk fayda sınıflandırmış reklamlar gözüküyor. Bir de %3'lük advertorial'lar. Advertorial kullanımı gitgide artıyor gözüküyor. Tüm dünyaya
mecburen. Çünkü banner'a artık firmalar inançlarını kaybediyorlar.
Evet.
Onun yerine bloklanamayacak bir şeyler isteniyor.
Evet, aynen öyle. Yani Türkiye'de de tabii biz hep ne diyoruz? Türkiye'de halen firmalar doğru reklamı doğru yerlerde yayınlamıyorlar. Reklamlar gerçekten olması gerektiği yerlerde çıkmıyor. Hep ilişkiler vasıtasıyla ilginç yerlerde çıkabiliyor. Şimdi ben size şunu söyleyeyim. Dünyanın hiçbir yerinde yasa dışı reklam yapan bir yasa dışı içerik sunan bir sitede büyük firmalar kesinlikle ve kesinlikle prestij için reklam vermezler. İsterse orada günde 1 milyon tık klik
evet,
yaz.
Evet.
Bunu kesinlikle göz alamazlar. Fakat Türkiye'de tam tersi. Bugün gidiyorsunuz bu yasa dışı dizi sitelerine. Yani teknoloji firmaları var, kozmetik firmaları evet, var. Yani
olacak çalışıyorlar. Şey. Büyük net ajanslar tabii da çalışıyor canım, adamlar.
En büyük ajanslar gidip orada reklam çıksın. Nedenmiş efendim? Klik oranı orada yüksek. Yüksek tabii oraya gelen kullanıcının profili tabii ki senin ürünü anlatan siteden çok farklı. Sonra kalkıp bu reklamı veren firmalar yok efendim Türkiye'de internet reklamı şöyle olacak böyle olacak diye ahkam kesip platform işte konferans düzenliyorlar.
Değil mi?
Yani geçin bunları.
Yani çok komik
geliyor açıkçası.
Çok komik.
Türkiye'de reklam olayı internet dünyada da zaten New York Times bile paralı versiyona çıktı. Bu işin cılkı çıkmıştır demektir. Türkiye'de zaten çok ters işliyor işler. Bana bu rakamlar biraz balon geliyor.
Bir de soru soralım. Yorumlarda cevap gelir belki. İşte biz Dark Hardware, PC Labs, TeknoSeyir bunlar paralı olsaydı ama sıfır reklamlı olsaydı alan olur muydu? Abone olan olur muydu parayla? Evet. Çok merak ediyorum.
Dergi gibi.
Evet.
Dergi gibi olsa ne olur?
Bu konuda yorumlarınızı
bekliyoruz. Ne kadar? Bir fiyat söyleyin. Atıyorum. Ayda ne kadar? Yani. 3 lira atıyorum.
Yani.
Verir miydi insanlar? Ben çok merak ediyorum.
Ya da şunu mesela ek olarak. Mesela Ars Technica ne yapıyor? Bazı hani bomba makaleler hazırlıyor. Ve bunu parayla PDF'ini satıyor. Hani Türkiye'de olsa alırlar mı? Hani bu ama hani satılan makale 3 sayfalık sitede normal yayınlanan makale. Hakikaten hani adam rapor gibi bir şey hazırlamış. Hani internet reklamcılığı mı konu? 20 sayfalık bir şey hazırlamış araştırmasıyla, kaynağıyla, şeyle. Bunu parayla satıyor ve şey değil hani 50 dolar değil. Hani öyle bakmadım ama 3-5.
Tabii yıllık 20 dolar gibi üyelikleri var. O da aylık baktığım zaman bayağı 200 dolar bir rakama denk geliyor.
Kimi siteler hani gelir sağlamak için böyle hani içeriği fiyatlandırmasa bile bazen işte şey koyuyor. Mesela reklamsız şey login olursan account'un varsa reklam görmüyorsun. Ya da mesela yine Ars Technica'da şey var. Üyelerin forumları var. Kendi kulüp odası gibi. Aynen. Falan. Ya bunları hep şey yaparız. Bunları ayrıca konuşuruz. Benim çünkü mesela geçen günlerde bu gitti gidiyorum falan ortaklarından benim bildiğim itiraf.com'un kurucusu olan
Ersan
Bey. Sevgili Ersan'ın bir yazısını okudum. Adam o kadar doğru şeyler söylüyor ki.
Onu yani, ayrıca tartışalım.
Değil mi? Yani her şey diyor yani hani bütün firmalar her yere reklam veriyor. Yani dergiye reklam veriyorsun. 3000 basan ama sana 15000 basıldığı söylenen dergiye reklamı veriyorsun, huzurla oturuyorsun. Evet. Ama hani Dark Hardware'e reklam veriyorsun, bu ay sonunda tıklanma raporu, bilmem ne 15 sayfalık Excel sayfası rapor istiyorsun. Kim nereden gelmiş, ne zaman tıklamış, kaç saniyede gitmiş ve ne fırça atıyorsun, niye, ne kadar az tıklanıyor falan diye. E niye hani, ama ödediğin fiyat da dergiye ödediğin fiyatın onda biri. Hani böyle ballı bir reklam yayınlatma var mı yolu? Hani bu konuları dile getirmiş. Çok haklı. Bilmiyorum, bize misafir olmak ister mi? Ya da biz bağlanırız belki telefonla kendisine. 2-3 bölüm bu konuda yapabiliriz artık ama sıkılır belki izleyiciler, onu bilemiyorum.
Evet. Bu bizim derdimiz tabii, evet, biraz. Geçen hafta da aslında biraz, hemen hemen her hafta hackleme konusunda bir şey veriyoruz. Yani şu bir gerçek, bir sistem ne kadar güçlü olursa olsun mutlaka hackleniyor.
Tabii.
WordPress.com da bundan nasibini almış. Kullanıcıların, özellikle WordPress sunucularına yer alanların SSH, database ve WordPress şifrelerini değiştirmesini öneriyoruz.
Ne olmuş? Yani nasıl bir hack?
Yani sunucuya girmişler. Nasıl girdiklerinin detayları yok ama root'a kadar erişim var. Yani tüm bilgilere erişecek kapasiteye gelmişler. Aa. O yüzden WordPress'in yapımcısı automatikin tüm gizli verilerine ulaşılmış gözüküyor.
Şey değil yani, basit bir DNS değiştirme şeyi değil.
Değil. Kesinlikle değil. Programın sonuna geldik. TeknoSeyir'in TeknoSeyir'e Twitter ve Facebook üzerinden de ulaşabileceğinizi belirtelim. twitter.com/teknoseyir ya da facebook.com/teknoseyir adresinden bizi ulaşabilir, mesaj gönderebilir.
Özellikle Facebook sayfasına biraz ilgi yani rica edelim.
Aylık para istemiyoruz ama hiç olmazsa, evet, bir Facebook'a destek isteyelim.
Evet, şu like düğmelerine dokunalım lütfen. Bizi daha güçlü ayakta durabilmemiz için varlığımızın güçlenmesi lazım.
Ve takipçilerimizin herhalde çevresinde teknolojiyle ilgilenen herkese TeknoSeyir'deki videolara göz atmalarını, tavsiye etmelerini isteriz.
Evet, biz reklam vermiyoruz. Hatta bu konuda bize mailler falan geliyor. Siz niye reklam yapmıyorsunuz falan diye.
Evet.
Ya da hani biz yapalım sizin reklamınızı diye ilginç, benim merak ettiğim teklifler geliyor. Biz reklam yapmıyoruz. Bizim reklamımızı sizler yapacaksınız.
Evet, sevgili arkadaşlarımız bu şekilde. Bir haftanın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir sonraki gündem değerlendirmesiyle görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.